Ayrım 4, Bu Son Yağmurları, Wilbur Smith. Sayfa 40. Aboli ile koca Daniel arabayı süpürüp bulaşan çamuru temizledikten sonra atları cilalanmış metal gibi parlayana kadar tımar etmişlerdi. Hal da Charles'la randevusuna gidene kadar yıkanmaya ve giysilerini oda hizmetçisi tarafından temizletmeye bol bol vakit bulmuştu. Bombay House yüksek duvarların arkasında ve bahçelerin içindeydi. Bina İngiliz Doğu Hindistan şirketinin Leadenhall sokağındaki merkezinin iki adım ötesindeydi. Demir parmaklıklı kapılarında muhafızlar vardı ama Aboli efendisinin adını bildirince kapılar ardına kadar açıldı. Üç uşak binanın çift kanatlı kapılarında hali karşılayarak paltosunu ve şapkasını aldılar. Bundan sonra kahya konuğu duvarları aynalar ve gemileri, savaşları, egzotik peyzajları betimleyen dev yağlı boyalar tablolarla kaplı iç içe bir sürü salondan geçirdi. Bütün bu mekanlar kristal avizelere geçirilmiş orman kadar sık mumlar ve orman perileriyle zenci heykellerinin elindeki altın yaldızlı gaz lambaları tarafından aydınlatılmıştı. Onlar yollarına devam ederlerken geniş kabul salonları daha fakir görünüşlü mekanlara yerini bıraktı. Halda büyük evin mutfaklara ve hizmetkar dairelerine yakın özel bölümüne girdiklerini anladı. Sonunda sıradan görünüşlü küçük ve gösterişsiz bir kapının önünde durdular. Baş uşak elindeki çomakla bu kapıya bir kere vurdu. Kapının öbür yanından tanıdık bir ses "Girin!" diye gürledi. Başını eğerek kapıdan giren hala kendini küçük fakat çok zengin döşenmiş bir odada buldu. Ahşap kaplı duvarlara Arap ve Hint halıları asılmıştı. Aradaki boşlukta ise ancak büyük bir masayı alacak kadar yer vardı. Masanın üstünde koca bir yığın gibi duran alttan ısıtmalı gümüş kaplarla altın yaldızlı büyük kaselerden insanın ağzının suyunu akıtan kokular ve buharlar yayılıyordu. Lord Charles hali her zamanki gibi tam vaktinde diye övdü. Masanın başındaki geniş koltuğu her santimine kadar doldurmuştu. Seni karşılamak için ayağa kalkamayışımı hoş gör Courtney. Carlos Good yine canımı okuyor dedi. Bir pufa iskemlesine dayadı, sargılar içindeki ayağını işaret etti. Herhalde Oswald'la tanışıyorsundur. O şerefe nail oldum. Hal bakanın önünde eğildi. İyi akşamlar lordum. Geçen Ağustos Bay Samuel Pepys'in evinde tanışmıştık. İyi akşamlar Sir Henry. O karşılaşmamızı çok iyi hatırlıyorum. Lord Hyde gülümsedi ve Hal'i oturduğu yerden yarım eğilerek selamladı. Ekledi. İnsanın kolay kolay unutabileceği biri değilsiniz. Hal akşamın iyi başladığını düşündü. Charles ona yanındaki sandalyeye oturmasını işaret etti. Şöyle otur da rahatça konuşabilelim. Ceketini ve peruğunu çıkarsana adam. Rahat edelim. Hal'in tek tük gümüş tellerle bezeli gür siyah saçlarına baktı. Tabii peruk takmıyorsun akıllı adam. Kentte oturan biz zavallılar modanın köleleriyiz. Masa başındaki iki erkeğin kafaları tıraşlıydı ve gömlekle oturuyorlardı. Charles boynuna bir peçete iliştirmişti. İki erkeğin yemeğe başlamak için Hal'i beklemedikleri belliydi. Önündeki boş istiridye kabuklarına bakılırsa, Charles şu ana dek en az birkaç düzinesini midesine indirmişti. Hal ceketini çıkarıp bir uşağı uzattı ve kendisine işaret edilen sandalyeye oturdu. ''Hangi şarabı istersin Courtney? Ranch şarabını mı, Madeira'yı mı?'' Childs Hal'in bardağını doldurması için uşaklardan birine işaret etti. Hal Ren şarabını tercih etti. Bunun uzun bir akşam olacağını geçmiş deneyimlerinden biliyordu. Madeira insanı aldatacak kadar tatlı fakat sertti. Konuğun bardağı doldurulup önüne dev istiridyelerle dolu bir tabak konulduktan sonra Childs serbestçe konuşabilmeleri için uşaklara odadan çıkmalarını işaret etti. Hemen can sıkıcı İrlanda Savaşı konusuna geçildi. Tahttan indirilen Kral James Fransa'dan İrlanda'ya geçmiş ve oradaki Katolik yandaşları arasından Kral William'a sadık kuvvetlere saldırmak üzere bir ordu toplamıştı. Oswald Hyde savaşın masraflarından yakınıyor ama Charles, Londonderry ile Enniskillen'ın majestelerinin askerleri tarafından başarıyla savunulmasına seviniyordu. Kralın İrlandalıların icabına baktıktan sonra dikkatini Fransa'ya çevireceğine emin olabilirsin. Oswald Hyde bir istiridyeyi daha kabuğunun içinden emerken mutsuz görünüyordu. Bu nedense onun normal yüz ifadesiydi. Yeni bir tahsis için parlamentoya çıkmak zorunda kalacağım diye söylendi. Hal taşla da oturmasına rağmen güncel olaylardan haberliydi. Londra'da pek çok dostu vardı ve onlarla sık sık mektuplaşıyordu. Bu sayede tartışmaya katılabiliyor ve değerli fikirler verebiliyordu. ''Bir tercih hakkımız yok sayılır.'' dedi. Louis, Almanya'nın Palatinate eyaletini istila edince, Viyana Antlaşması'nın hükümleri uyarınca ona karşı harekete geçmek zorunda kaldık. Hal öbürlerinin de katıldığı bir fikir öne sürmüştü ve kendisini onayladıklarının farkındaydı. Ama Hyde bir yandan Avrupa'daki bir savaşın yol açacağı masrafları düşünerek yakınmayı sürdürüyordu. Fransa'yla bir savaşın kaçınılmaz olduğunu kabul ediyorum. Ama Tanrı aşkına, daha Hollanda savaşıyla yangının borçlarını ödeyemedik. Kara oğlanla Jamie yüzünden Avrupa'nın bütün bankalarına borcumuz var. Kara oğlan Şen hükümdar 2. Charles'ın rakabıydı. Jamie ise onun yerine geçen ve sadece 3 yıl hüküm sürdükten sonra Katolikliği yüzünden Fransa'ya kaçmak zorunda kalan 2. James'ti. Hollanda Birleşik Eyaletleri'nin genel valisi ve ardıllık sırasında 4. olan William, bunun üzerine karısı Mary ile birlikte İngiltere tahtına çıkmaya davet edilmişti. Mary, James'in kızı olduğundan taht üzerindeki iddiaları daha bir geçerlilik kazanıyordu ve tabii ki koyu protestanlardandı. İstiridyelerin hakkından gelindikten sonra Charles öbür yemeklerin servisinin yapılması için uşakları çağırdı. Pisi balığına bir düşmanmış gibi saldırdıktan sonra kuzu ve sığır etlerine, içilmeleri için gümüş kâsı içinde getirilen 3 ayrı çorbaya sıra geldi. İyi bir bordo şarabı da oldukça yavan olan Ren şarabının yerini almıştı. Hal şarabını hesaplı olarak yudumluyordu. Konuşma ilginçti, güç ve dünya politikasının karmaşık yapısına göz atılmasını sağlıyordu. Hal bu durumda en kaliteli şarapların bile zihnini bulandırmasına izin veremezdi. Konuşmaları Petro'nun Rus çarı olarak taç giymesinden, Fransızların Kanada'ya sızmalarına, göçmenlerin Laşin'de Iroquois Kızılderilileri tarafından katledilmesinden, Hindistan'da Marathaların Moğol İmparatoru Aurangzeb'in yönetimine baş kaldırmalarına varıncaya dek çeşitli konuları kapsıyordu. Son haber konuşmayı doğrudan toplantının ana nedenine taşıdı. Bu da İngiliz Doğu Hindistan şirketinin işleri ve geleceğiydi. Hal sofra arkadaşlarının kendisine bakışlarında bir değişiklik sezdi. Kurnaz bakışlı gözleriyle sanki bir değer biçmeye çalışıyorlardı. Lord Hyde sahte bir masum tavırla, ''Anladığım kadarıyla şirkette oldukça büyük hisseniz varmış.'' dedi. Hal de, ''70'li yıllarda doğudan döndüğüm zaman şansım yaver gitti ve şirketin sermaye hisselerinden küçük bir miktar satın alabildim.'' diye itiraf etti. Ve ekledi, ''Ondan sonra da şanslı günlerimde zaman zaman hissemi arttırdım.'' Charlton'un sözünü kesti. ''Seninle babanın Hollanda savaşlarında ve sonrasında gösterdiğiniz kahramanlıkları bütün dünya biliyor. Ayrıca savaş ganimetleri ve baharat adalarıyla Afrika kıtasının doğu sahillerine yaptığınız ticaret amaçlı yolculukların kazançları sayesinde hükümdarın kesesine giden muazzam katkılarınızı da.'' Maliye Bakanı'na döndü. ''Sir Henry şirket hisselerinin %4,5'unun sahibi. Kısa süre önce büyük oğluyla evlenen Alice Granville'in drahoması ise buna dahil değil.'' Hyde bütün bunların parasal değerini kafasının içinde hesaplarken etkilenmiş görünüyordu. ''Yiğit ve yetenekli bir kaptan olduğunu kanıtladın dostum.'' diye mırıldandı. ''Aynı zamanda ihtiyatlı bir yatırımcı olduğunu da. Bu ödülleri fazlasıyla hak ettin.'' Konuşurken Hal'i keskin bakışıyla süzüyordu. Hal toplantının asıl amacına en sonunda yaklaştıklarını anlamıştı. Maliye Bakanı kısacık kesilmiş diken gibi saçlarını hışırdatırcasına kaşıyarak, ''Üstelik kişisel çıkarların bizimkilerle sıkı sıkıya bağlantılı.'' diye devam etti. ''Hepimiz hissedarız. Hükümdar ise en büyük hissedar. Dolayısıyla Hindistan ve Doğu Hint adalarından son gelen haberler hepimizi fazlasıyla etkiliyor.'' Hal göğsünün içinde yüreğinin taş gibi ağırlaştığını hissetti. Sandalyesine doğruldu ve donuk bir sesle, ''Bağışlayın lordum. Londra'ya bu sabah geldiğim için henüz hiçbir haber duymadım.'' diye mırıldandı. ''Ne yazık ki haberler hiç iyi değil.'' Charles homurdanır gibi konuşuyordu. Üstünden kan damlayan koca bir sığır eti parçasını ağzına götürdü. Eti çiğnedi ve yuttu. Sonra da üstüne kırmızı şaraptan bir yudum aldı. ''Şirketin gemilerinden Yeoman of York 2 hafta önce Doğu Hindistan doklarında demirlemişti. Pamuk ve kırmız yüküyle 62 gün önce Bombay'dan yola çıkmıştı. Dipnot, kırmız. Kırmız böceğinden çıkarılan parlak al boya, çiçek boyası. Koloninin valisi Gerald Ongier'in telgrafları da gemideydi.'' Charles bundan sonrasını söylemekten sakınır gibi kaşlarını çatıp başını salladı. ''İki gemi kaybettik. Minotaur'la Albion Spring'i.'' Hal başına bir yumruk yemiş gibi oturduğu yerde sarsıldı. ''İnanamıyorum. Bu iki gemi filomuzun göz bebekleriydi.'' Gerçekten olanlara inanmak zordu. Doğu Hindistan şirketinin bu görkemli gemileri okyanusların efendileriydi. Yalnız yük taşımak için değil, onlara sahip olan zengin şirketin ve İngiltere Krallığı'nın onur kaynağı olmaları için inşa edilmişlerdi. Hal yoksa battılar mı diye sordu. Bu muazzam kayıp güçlü şirketi bile sarsardı. Böyle bir geminin batması korkunç bir darbeydi. İkisinin batması ise tam bir felaket. Yükleriyle birlikte belki 100.000 sterlinlik bir kayıp anlamına geliyordu. Nerede battılar diye sordu. Agula sığınağında mı? Maskarenlerin mercan kayalıklarında mı? Charles içini çekti. Batmadılar ki. Ne oldu öyleyse? Korsanlar dedi Charles. Emin misiniz? Bunu nasıl bilebiliriz? Doğu Hindistan şirketinin gemileri oldukça hızlı ve böyle bir olasılığa karşı çok iyi silahlanmışlardı. İşlerinden birini ancak bir savaş gemisi ele geçirebilirdi. Haber duyulunca şirket hisselerinin değeri düşüşe geçecekti. Hal'in kendi yatırımları da binlerce, hatta belki 10.000'lerce sterlinlik bir zarara uğrayacaktı. Charles devam etti. Her iki gemi aylarca gecikmişlerdi. Onlardan hiçbir haber alınamıyordu. Ama anlaşıldığına göre Minotaur'dan bir tek denizci kaçabilmiş. Bir enkaz parçasına tutunarak tam 40 gün denizde sürüklenmiş. Sadece birkaç damla yağmur suyu içerek ve yakalayabildiği balıkları çiğ çiğ yiyerek hayatta kalabilmiş. En sonunda vahşi Afrika sahiline çıkabilmiş. Kıyı boyunca haftalarca yürüdükten sonra Portekizlilerin Lobito'daki yerleşim yerine ulaşabilmiş. Orada Bombay'a gidecek bir yelkenlide iş bulmuş. Başından geçenleri orada Vali Onjier'e anlatmış. Vali de denizciyle telgrafları Yeoman of York'a bize doğru yola çıkarmış. Hal bu denizci şimdi nerede diye sordu. Kendisiyle konuştunuz mu? Güvenilir biri mi? Charles soru yağmurunu kısa kesmek için bir elini kaldırdı. Emin bir yerde ve ona iyi bakılıyor. Ama adamın çıkıp Londra sokaklarında ve kahvelerinde maceralarını anlatmasını istemiyoruz. Hal başıyla onayladı. Bu mantıklı bir hareketti. Charles, evet diye onun sorusunu yanıtladı. Denizciyle uzun uzun diye konuştum. Anlattıkları doğruysa ki olduğuna inanıyorum. Gerçekten güçlü ve yetenekli bir delikanlıymış. Size olanlar hakkında neler anlattı? Minotaur Madagaskar adasının açıklarında başı dertte gözüken bir Arap yelkenlisiyle karşılaşmış ve batmasından önce 12 kişilik mürettebatını gemiye almış. Ama kazazedeler daha ilk geceden güvertede kontrolü ellerine geçirmişler. Üstlerinde silahlar gizliymiş ve nöbetçi subayların gırtlağını kesmişler. Minotaur'un mürettebatı gemiyi bu kadar küçük bir korsan grubunun elinden kurtarmakta güçlük çekmezmiş. Ama neredeyse aynı anda belli ki verilen bir sinyal üzerine küçük teknelerden oluşan bir filo ortaya çıkmış. Minotaur'daki korsanlar da geminin mürettebatının topları ateşlemesine ve kendilerini savunmalarına engel olmuş. O adam nasıl kaçabilmiş peki? Minotaur'daki mürettebatın büyük bir kısmı öldürülmüş. Ama Wilson adlı bu adam korsanların reisini onlara katılıp talan edilecek başka yerlere götüreceğine inandırmış. Wilson bundan sonra kaçmak için yakaladığı ilk fırsattan yararlanarak kendisine sal vazifesi yapacak bir fıçıyla denize atlamış. Charles gümüş bir kutuyu açarak içinden ağaç kabuğuna benzeyen kahverengi uzun bir cisim çıkardı. Sopa gibi yuvarlanmış tütün yaprakları diye açıkladı. Amerika'daki İspanyol sömürgelerinden geliyor. Ona cigarro ya da pro diyorlar. Bunları pipoya tercih ediyorum. Bir tanesini denemek ister misin? Senin için hazırlayayım. Adam puroyu uzun uzun kokladıktan sonra ucundaki tütünden küçük bir parça kesti. Hal puroyu alıp kuşkuyla kokladı. Kokusu şaşılacak derecede hoştu. Charles'ı taklit ederek ucunu Charles'ın kendisine uzattığı mumun aleviyle yaktı. Puroyu ihtiyatla püfletirken aldığı haberlere çok üzülmekle beraber bunun tadından çok hoşlandığının ve o zamana dek içtiği pipolardan daha çok beğendiğinin farkına varıyordu. Şimdi öbür iki erkeğin de purolarını püfletmeleri Hale, Charles'ın ona sunduğu sorunu düşünmek için birkaç dakika kazandırdı. İki geminin kaybedildiğini söylediniz. Charles evet diye doğruladı. Minotaur'dan birkaç hafta önce de Albion Spring, aynı kana susamış katiller çetesinin eline düştüler. Bundan nasıl emin olabiliriz? Korsanların reisi Wilson'a başarılarıyla övünmüş. Uzunca bir sessizlikten sonra Hal, bu konuda ne yapmayı düşünüyorsunuz lordum diye sordu. Sonra iki erkeğin bakışlıklarını görünce kalbinin atışları hızlandı. Bu çok özel ve samimi toplantıya niçin davet edildiği konusunda ilk kuşkuları duymaya başladı. Charles sığır etinden gerdanına akmış yağları elinin tersiyle sildikten sonra Hal'e iki suç ortağıymışlar gibi göz kırptı. Bu aşağılık korsana, bu Cangiri'ye haddini bildirmek için birisini yollayacağız. Alçağın adı bu, Cangiri. Hal sorunun yanıtını bile bile, kimi yollayacaksınız diye sordu. Kimi mi? Tabii ki seni dostum. İyi ama ben artık taşralı bir çiftçiyim lordum. Hyde sadece 1-2 yıllık bir çiftçi diye söze karıştı. Ondan önce Güney ve Doğu Okyanuslarındaki en ünlü ve en başarılı denizcilerden biriydi. Hal sustu, adamın dediği doğruydu. Bu iki kodaman onun hakkında her şeyi biliyorlardı. Yaptığı her seyahati belli ki tüm ayrıntılarıyla hikaye edebilirlerdi. Hazineye kattığı her değerli yük mutlaka Hyde'ın kayıtlarında yer alıyordu. ''Sayın lordlar, benim bir ailem, büyütmekle yükümlü olduğum 4 oğlum var. Yükümü benimle paylaşacak bir eşim ise yok. Denizcilikten vazgeçmemin nedeni işte bu.'' dedi. ''Evet, denizden niçin vazgeçtiğini biliyorum Courtney. Eşini kaybettiğin için de kederine katılıyorum. Öte yandan en küçük oğlum bile denize ilk açıldığın sıralardaki yaşında olmalı. İyi bir gemide çocuklarına yer ve iş bulmaman için bir neden yok.'' Bu doğruydu. Child stratejisini planlarken tüm ayrıntıların üzerinde titizlikle durmuştu. Ama Hal onun işini kolaylaştırmak niyetinde değildi. ''Highfield'daki sorumluluklarımı yüzüstü bırakamam. Malikanem ve arazilerim dikkatle yönetilmezse bütün servetimi kaybederim.'' Hyde gülümsedi. ''Sevgili Sir Henry, oğlum Merton College'da senin oğlun William'la beraberdi. Hala da dostturlar ve sık sık mektuplaşıyorlar. Anladığım kadarıyla mülklerinin yönetimini tümüyle genç William'a bırakmışsın. Sense vaktinin en büyük kısmını avlanarak, okuyarak ve eski gemici arkadaşlarına geçmişi anarak geçiriyormuşsun.'' Hal öfkeden kıpkırmızı oldu. Highfield'la madenlerin yönetimine katkılarının William'ın gözünde değeri bu kadar mıydı? Charles ekledi. ''Bu John Geary denen adamın en kısa zamanda hakkından gelinmezse hepimiz parasız kalırız. Bu iş için en uygun adamın sen olduğunu ise hepimiz biliyoruz.'' Hal, korsanlığın bastırılması kraliyet donanmasının görevidir diye diretti. Hyde, orası öyle diyerek bu sözleri doğruladı. Ama bu yıl sona ermeden Fransa ile savaşa gireceğiz. Kraliyet donanmasının ise daha acil görevleri olacak. Amiralliğin dünyanın uzak okyanuslarında asayişi sağlamasına sıra gelinceye kadar yıllar geçecektir. Biz ise bu kadar beklemeyi göze alamayız. John Geary'nin daha şimdiden iki gemisi ve komutası altında hatırı sayılır kuvvetleri var. 1-2 yıla kadar Bombay'a ve Madras kıyılarındaki fabrikalarımıza saldırmayacağını kim bilebilir? Başarılı olursa şirketteki hisselerin sıfırlanacaktır. Hal sandalyesinde huzursuz şekilde kıpırdanıyor, bir yandan da şarap kadehinin ayağıyla oynuyordu. Can sıkıntısı ve hareketsizlik içinde geçirdiği son aylarda gizliden gizliye beklediği fırsattı bu. Kanı kaynıyor, zihni tıpkı özlerini içmek için çiçekten çiçeğe uçan bir arı kuşu gibi bir düşünceden ötekine atlıyordu. ''Gemim yok.'' dedi. Devon'a döndüğü zaman Golden Book'u satmıştı. Gemi yorulmuş, ahşap kısımları ağaç kurtları tarafından yarı yarıya yenmişti. ''Minotaur veya Albion Spring'le aynı güçte ya da daha da güçlü bir gemi gerekiyor.'' Charles, ''Sana mükemmel iki gemiden oluşan bir filo vereceğim.'' diye atıldı. ''Sancak geminiz Seraf, şirketin şimdiye kadar yaptırdığı en mükemmel gemidir. 36 toplu ve bir martı kadar hızlıdır. Şu anda Deptford tersanesinde son rötuşları yapılıyor. Ay sonunda sefere çıkmaya hazır olabilir.'' Hal sordu. ''Ya öteki gemi?'' ''Yeoman of York, Wilson adındaki delikanlıyı Bombay'dan getiren gemidir. Onun da donanımı ay sonunda tamamlanacak ve denize açılmaya hazır olacak. Yeoman'ın da 36 topu var. Kaptanı mükemmel bir denizci olan Edward Anderson'dır.'' Hal başını salladı. ''Onu tanırım. Peki kimin otoritesiyle denize açılacağım?'' Hal biraz daha direnmeye kararlıydı. ''Hyde, yarın öğleye kadar sana majesteleri tarafından imzalanmış bir yetki belgesi verebilirim.'' dedi. ''Buna göre korsanları arayıp bulabilir, gemilerini ve mallarını yok edebilir ya da ganimet olarak sahiplenebilirsin.'' ''Ganimet ne gibi koşullara bağlı olacak?'' Hal tüm dikkatini Maliye Bakanı'na çevirmişti. ''Hyde, üçte biri hükümdarın hazinesinin, üçte biri Doğu Hindistan şirketinin, kalan üçte biri seninle mürettebatının olacak. Eğer gidecek olursam, ki gideceğimin garantisi yok, ganimetin yarısını kendimle mürettebatım için istiyorum.'' Demek doğruymuş, Hyde mutsuz görünüyordu. Çok sıkı pazarlık yaptığı söylenirdi. Ama bunu yetki belgesini almayı kabul etmenden sonra tartışabiliriz. Yolculuk sırasında kendi hesabıma da ticaret yapmak isterim. Kaptanlarının kendi hesaplarına ticaret yapıp böylece bir çıkar ve sadakat çatışmasına düşmemeleri şirketin ilkelerinden biriydi. Childs'ın suratı asıldı. Öfkesinden çenesi titriyordu. ''Buna asla razı olamam.'' diye homurdandı. ''Tehlikeli bir emsal oluşturur.'' Bu sözler ağzından çıkar çıkmaz Hal'in kendisi için hazırladığı tuzağa düştüğünü fark etti. Hal sakin bir tavırla ''Pekala.'' dedi. ''Ganimetin yarım hissesini bana bağışlarsanız bu haktan vazgeçerim. Charles bu küstahlık karşısına yutkunuyordu ama Hyde gülümsedi. ''Seni faka bastırdı Nicholas'' dedi. ''İkisinden hangisini kabul ediyoruz? Ganimeti mi, ticaret hakkını mı?'' Charles'ın kafası harıl harıl işliyordu. Ganimetin getireceği para bu kurnaz ve becerikli denizcinin Asya ve Afrika kıyılarında yapacağı ticaretin kazancını çok aşabilirdi. Ama ticaret hakkı kutsaldı ve yalnız şirkete aitti. Sonunda tamam diyerek razı oldu. Ganimetin yarısı ama ticaret yok. Somurtma sırası haldaydı ama içten içe seviniyordu. Sözde isteksiz bir tavırla başını salladı. Bunu düşünmek için bir hafta istiyorum. Hayd bir haftan yok diye itiraz etti. Yanıtını hemen bu gece istiyoruz. Majestelerine sabahki kabine toplantısında yanıtını iletmek zorundayım. Görevi kabul edene kadar düşünmem gereken pek çok şey var. Hal arkasına yaslandı ve kararının kesin olduğunu anlatan bir hareketle kollarını göğsünün üstünde kavuşturdu. Kararını ertelerse adamlardan başka ayrıcalıklar koparması olasılığı vardı. Hyde, Henry Courtney, Dartmouth baronu diye mırıldandı. Bu ünvan kulağa hoş gelmiyor mu? Hal hemen masanın üzerine eğildi. Gafil avlandığından gülümsemesini önleyememişti. Bir soyluluk ünvanı. Daha önce böyle bir şeyin olabileceğini hiç düşünmemişti. Oysa dünya yüzünde sadece bir soyluluk ünvanı eksikti. ''Benimle alay mı ediyorsunuz efendim?'' diye mırıldandı. ''Lütfen açık konuşun.'' ''Teklif ettiğimiz görevi hemen kabul eder ve Cangiri alçağının kellesini bir turşu fıçısının içinde getirirsen baronluğun senin olacağına şerefim üzerine söz veriyorum.'' ''Buna ne diyorsun Sir Hal?'' Hal sırıtıyordu. Yüksek rütbesine rağmen halk tabakasından sayılıyordu. Baron ünvanını elde ederse soylular sınıfına katılacak ve lordlar kamarasına girecekti. ''Asıl sıkı pazarlık yapan sizsiniz lordum.'' dedi. ''Vaatlerinize ve bu göreve karşı koyamayacağım.'' Kadeyi kaldırdı ve diğerleri de aynı şeyi yaptılar. ''Hayd bol altın ve zafere.'' dedi ve kadehlerindeki şarabı son damlasına kadar içtiler. Kadehler masanın üstüne bırakıldıktan sonra Hayd peçetesiyle dudaklarını sildi. ''Henüz saraya takdim edilmediniz, öyle değil mi Sir Hal?'' dedi. Hal'in hayır der gibi başını sallaması üzerine devam etti. ''Eğer günün birinde ülkenin soylularından biri olacaksanız, bu eksiği Londra'dan ayrılmanızdan önce telafi etmeliyiz. Gelecek cuma öğleden sonra saat 2'de St. James Sarayı'nda, Kral Kayınpederine karşı girişilen seferin komutasını üzerine almak için İrlanda hareketinden önce bir kabul töreni düzenliyor. Sizi saraya götürmesi için otelinize bir adam yollayacağım.'' Alfred Wilson Hal için tam bir sürpriz oldu. Hal bu adın sahibinin Yorkshire veya Somerset şiveli güçlü kuvvetli bir İngiliz gemicisi olacağını sanmıştı. İsteği üzerine Charles adamı tutulduğu yerden salıvermiş ve Hal'e yollamıştı. Özel salonun ortasında duruyor, kasketini ince yapılı esmer ellerinin arasında evirip çeviriyordu. ''Hal İngiliz misin?'' diye sordu. Wilson alnına dökülen gür siyah perçeme saygılı bir tavırla dokundu. ''Babam Bristol'da doğmuştu kaptan.'' ''Ama annen hayır, öyle değil mi?'' ''Annem doğuluydu, Müslüman bir Moğol.'' Wilson, Hal'in oğlu William'dan daha koyu tenli ve onun kadar yakışıklıydı. ''Hal, annenin dilinde konuşuyor musun Wilson?'' diye sordu. ''Evet efendim, yazıyorum da. Annem soylu sınıftandı kaptan.'' ''Öyleyse İngilizce de yazmayı biliyorsundur.'' Hal adamı beğenmişti. Cangiri'nin elinden kurtuluş öyküsü de doğruysa aynı zamanda zeki ve becerikliydi de. Wilson, ''Evet efendim.'' diye yanıt verdi. Hal doğrusu şaşırmıştı. Okur yazar denizci pek azdı. Adama düşünceli bir yüzle baktı. ''Başka dil biliyor musun?'' ''Yalnız Arapça.'' Wilson bunu küçümser gibi omuzlarını silkti. ''Oh, ne kadar iyi.'' Hal onu sınamak için Arapça konuşmaya başladı. Bu dili ilk karısı Judith ona öğretmiş. Hal Afrika ve Arabistan sahillerine yaptığı birçok yolculuk sırasında bilgisini ilerletmişti. Ne çare ki şimdi Arapçası kullanılmamaktan biraz paslanmıştı. ''Yıllar önce mürettebatının büyük kısmı Arap olan bir gemide çalışmıştım.'' Wilson Arapçayı oldukça akıcı biçimde konuşuyordu. ''Minotor'da görevin neydi?'' ''Gemi subayıydım.'' Hal buna çok sevindi. Onun yaşında nöbetçi subayı olmak için adamın açık göz olması gerekirdi. ''Onu mutlaka almalıyım.'' diye karar verdi. ''Minotor'un zapt edilmesiyle ilgili her şeyi senden dinlemek istiyorum. Ondan daha önemlisi bana Cangiri'yi anlatmalısın.'' ''Özür dilerim ama bu zaman alır kaptan.'' ''Bütün gün bizim Wilson.'' Hal adama duvarın dibindeki sırayı işaret etti. ''Otur.'' Wilson'ın duraklaması üzerine ekledi. ''Bu işin zaman alacağını söylemiştin. Haydi otur ve başla.'' Anlatı hemen hemen 4 saat sürdü. Öğretmen Walsh'la masa başına oturmuş ve Hal'in direktifi üzerine not almaya koyulmuştu. Wilson sakin ve heyecansız konuşuyordu. Ama arkadaşlarının korsanlar tarafından öldürülmesini anlatmaya sıra gelince iş değişti. Sesi boğuklaşmıştı. Hal yüzüne bakınca Wilson'ın gözlerinin yaşlı olduğunu fark etti. Adamı sakinleştirmek için bira getirtti. Fakat Wilson içkiyi elinin tersiyle itti. Alkollü içki içmiyorum efendim. Hal buna bayılmıştı. İçki çoğu denizcinin dostu olduğu kadar en büyük düşmanıydı. Hiç mi içmiyorsun? Hiç efendim, biliyorsunuz annem. Sen Hristiyan mısın? Evet efendim, ama annemin telkinlerini de unutamıyorum. Anlıyorum. Hal bu adam bana şart diye düşündü. Denizcilerin arasında bir pırlanta o. Sonra aklına bir şey geldi. Yolculuk sırasında Wilson'ı adamlarıma Arapça öğretmekle görevlendiririm. Arabistan kıyılarında bu dille ihtiyaçları olacaktır. Wilson anlatısını bitirirken Hal gemide olanlar ve yüzleşmeye gideceği adam hakkında açık bir fikir sahibi olmuştu. Bütün bunları bir kere daha aklından geçirmeni istiyorum Wilson. Eğer unuttuğum bir şey varsa ya da yararlı olabilecek bir ayrıntıyı hatırlarsan hemen gelip bana anlatmanı istiyorum. Baş üstüne kaptan. Wilson gitmek üzere ayağa kalkmıştı. Sizi nerede bulacağım efendim? Hal tereddüt etti. Umarım çeneni tutabilirsin. Adamın evet gibilerden başını eğmesi üzerine devam etti. Minotaur'un zapt edilişinin öyküsünü anlatmanın yasaklandığını biliyorum. Eğer başından geçenleri seni her dinleyecek olana anlatmayacağına söz verirsen mürettebatıma katılabilirsin. İyi gemi subayları arıyorum. Bana katılmak ister misin delikanlı? Wilson çekingen bir tavırla gülümsedi. Sizin ününüzü duymuştum kaptan dedi. Dayım Lady Edwina da babanızın yanında sefere çıkmıştı. Golden Book da sizinle beraberdi. Sizin hakkınızda pek çok şey anlattı. Dayım kimdi? Adı Ned Tyler ve hala yaşıyor. Hal, Ned Tyler ha diye vardı. 5 yıldır bu adı duymamıştı. Ned şimdi nerede? Bristol yakınındaki çiftliğinde. Orayı sizin geminizde kazandığı ganimet parasıyla satın aldı kaptan. Ned Tyler, Hal'in gemisinde çalışan en iyi denizcilerden biriydi. Hal, denizcilerin ne kadar karmaşık bir kardeşlik anlayışına sahip olduğunu düşünmekten kendini alamıyordu. Evet, ne dersin Wilson? Nöbetçi subaylarımızdan biri olacak mısın diye sordu. Sizinle gitmek istiyorum kaptan. Hal bu karara sevinmişti. Los Romom Daniel Fisher'a gemideki kameralarımıza geçene dek sana kalacağım bir yer bulmasını söyle dedi. Ondan sonra Ned dayına benim adıma bir mektup yazmanı istiyorum. Kendisine inekleri sağmayı ve pislikleri küremeyi bırakıp deniz çizmelerini ayaklarına geçirmesini söyle. Ona ihtiyacım var.
4. ayrımın sonu. Sayfa 51.